Çocuklar, bir. Bu küçük öyküyü anlatmak çok güç. Öykü öylesine yalın ki. Gençliğimde pazar günleri, yazın ve baharda mahallemizin çocuklarını toplar, sabahtan onları kırlara, ormana götürürdüm. Kuşlar kadar neşeli bu küçük adamlarla dostluk kurma hoşuma gidiyordu. Çocuklar şehrin tozlu ve loş sokaklarından kurtulmaya can atarlardı. Anneleri onlara birer parça ekmek verir, ben de hoşa gidecek yiyecekler satın alırdım. Sonra büyüyecek bir şişeyi şıra ile doldurur ve baharın süsleri içinde harikulade güzel, harikulade nazlı ormana kadar, şehirde ve kırlarda bu kaygısız kuzuların peşinden bir çoban gibi giderdim. Biz hemen hemen daima sabahleyin sabah duasında şehirden çıkardık. Bizi çan sesleri ve çocuk sürüsünün acele yürüyüşüyle havaya kalkan toz bulutları uğurlardı. Oynamaktan yorulan arkadaşlarım öğle sıcağında ormanın kenarında toplanır, karınlarını doyurur, biraz daha küçük olanları ceviz ve aksöğüt ağaçları altında taze otların üzerinde uyurlardı. 10 yaşlarındaki kaba dayılar ise çevremde sımsıkı bir halka meydana getirerek kendilerine bir şeyler anlatmamı rica ederlerdi. Ben de onlar nasıl benimle seve seve gevezelik ediyorlarsa aynı biçimde onlarla seve seve gevezelik ederek kendilerine bir şeyler anlatırdım. Çoğu zaman bütün o gençliğin kendine güven duygusuna ve küçücük hayat bilgisinin doğurduğu yine gençliğe özgü o gülünç gurura rağmen kendimi bilgeler arasında 20 yaşında bir çocuk hissederdim. Üzerimizde bahar göğünün mavi örtüsü, önümüzde filozofça bir sessizlik içinde çeşitli ağaçlar var. Rüzgar eser, hafif bir hışırtı duyulur. Ağaçların kokulu gölgeleri kımıldar ve yeniden tatlı bir sessizlik, bir anne okşayışıyla ruhu okşar. Beyaz bulutlar ağır ağır göklerin mavilikleri içinde yüzüyor. Güneşten ısınmış topraklardan bakınca gökyüzü soğukmuş izlenimini veriyor. Bulutların gökyüzünde eridiklerini seyretmek çok tuhaf oluyor. Çevremde ise hayatın bütün sevinçlerini, bütün kederlerini görmeye çağrılmış küçücük insanlar, iyi insanlar var. Bunlar benim iyi günlerimdi, gerçek bayramlarımdı. Hayatın kötü yanlarını öğrenmekle yeterince kararan ruhum, çocuk duygu ve düşüncesinin bu parlak zekasıyla yıkanıyor ve ferahlıyordu. Bir seferinde bu çocuk sürüsüyle şehirden kırlara giderken, birdenbire karşıdan hiçbirimizin tanımadığı, kıvırcık saçlı, kara kaşlı, yırtık gömlekli, yalın ayak bir Yahudi çocuğu çıkıverdi. Çocuk bir sebepten ötürü heyecanlıydı. Az önce ağlamışa benziyordu. Mor denecek kadar sararmış aç yüzünde açıkça ayırt edilen simsiyah gözlerinin kapakları şişmiş ve kızarmıştı. Yahudi çocuğu çocuk sürüsüyle karşılaşınca sabahın ayazıyla serinlemiş tozların içinde ayaklarıyla sımsıkı direnerek yolun ortasında mıhlanıp kaldı. Güzel ağzının esmer dudakları korkudan yarı açılıverdi. Bir saniye sonra da çevik bir sıçrayışla kendini yaya kaldırımında buldu. Çocuklar neşe ile ve hep bir ağızdan bağırıştılar. Şunu yakalayın, çıfıt yavrusu, tutun şu çıfıtı. Ben onun kaçmasını bekliyordum. Zayıf, koca kafalı, yüzü korku belirtilerini yansıtıyor, dudakları titriyordu. Çocuk alaycı gürültüler arasında ellerini arkasına saklamış ve sırtını duvara dayamış bir halde duruyor, tuhaf bir biçimde uzuyor, adeta büyüyordu. Yahudi çocuğu birdenbire çok sakin, çok açık ve yanlışsız bir anlatımla "İsterseniz size birkaç numara göstereyim," dedi. Ben bu teklifi bir kendini koruma yolu olarak saydım. Çocuklar ise hemen bu teklifle ilgilendiler ve Yahudi çocuğundan uzaklaştılar. Yalnız çocukların daha büyüyecekleri ve kabaları küçük Yahudi'ye inanılmazlıkla ve kuşkuyla bakıyorlardı. Bizim sokağın çocukları öteki sokakların çocuklarıyla kavgalıydılar. Bizim çocuklar öteki sokakların çocuklarına göre kendilerinde bir üstünlük görüyor ve öteki çocukların üstün yanlarını görmek istemiyor ve bilmiyorlardı. Küçükler bu teklifi daha basit karşıladılar. "Göster!" diye bağırıştılar. Zayıf ince Yahudi çocuğu sırtını dayadığı duvardan ayrıldı. Zayıf vücudunu geriye atarak ellerini toprağa dokundurdu. Sonra birdenbire ayaklarını fırlatarak ve hop diye haykırarak elleri üzerinde amuda kalktı. Çevik ve kolay hareketlerle vücudunu kıvırarak adeta yanmış gibi dönmeye başladı. Gömleğinin ve pantolonunun yırtıklarından zayıf vücudunun esmer derisi görünüyor, kürek kemikleri, diz kapakları, dirsekleri keskin köşeler halinde göze çarpıyordu. Köprücük kemikleri ise hayvanların ağızlarına vurulan gemleri andırıyordu. İnsana öyle geliyordu ki çocuk bir defa daha kıvrıldı mı bu incecik kemikler çatlayarak kırılacaklardır. Yahudi çocuğu terleyinceye kadar didindi. Sırtındaki gömlek ıslandı. Bir idman gösterisi yaptıktan sonra ölü ve zoraki bir gülümsemeyle çocukların yüzüne bakıyordu. Onun adeta acıdan büyümüş istedimini veren donuk gözlerine bakmak insanı rahatsız ediyordu. Bu gözler tuhaf bir biçimde ürperiyordu. Bunların bakışlarında çocukça olmayan güçlü bir zorlama, bir çaba vardı. Çocuklar gürültülü haykırışlarıyla onu cesaretlendiriyorlardı. Birçokları tozların içinde yuvarlanarak başarıya ulaşmamış bir hareketin verdiği acıdan, başarısızlıktan, kıskançlıktan, başarıdan haykırarak onu taklit ediyorlardı. Ama çocuk bu çevik beden hareketlerini bırakıp da deneyimli bir artistin yakınlık bekleyen gülümsemesiyle çocuklara bakarak ve incecik elini uzatarak "Şimdi bana bir şeyler verin bakalım." dediği zaman bu mutlu dakikalar hemen sönüverdi. Herkes sustu. Çocuklardan biri "Yani para mı?" diye sordu. Yahudi çocuğu "Evet" dedi. "Hele şuna bak. Para ile olduktan sonra biz kendimiz de yapardık." Yahudi çocuğunun bu ricası küçükler arasında artiste düşmanca ve onu küçümseyen bir davranış doğurdu. Çocuklar alay ederek, küfürler savurarak kıra doğru yürüdüler. Tabii çocukların hiçbirinde para yoktu. "Benim ise yalnız 7 kapiğim vardı." Çocuğun tozlu avucuna 2 kapik koydu. Küçük artist bunları parmağıyla oynattı ve dostça gülümseyerek "Teşekkür ederim" dedi ve uzaklaştı. Gömleğinin arka tarafının baştan başa siyah lekeler içinde olduğunu ve küreklerine yapıştığını fark ettim. "Dur bakayım" dedim. "Bunlar ne?" Çocuk durdu, yüz geri döndü. Dikkatle yüzüme baktı. Aynı dostça gülümseyiş ve açık bir anlatımla "Bu sırtımdakiler mi?" dedi. "Paskalya'da sirkte trapezden düşmüştük. Babam hala yatıyor. Ben iyileştim." Çocuğun gömleğini kaldırdım. Sırtının derisinde, sol küreğinin altında, boş böğründe geniş, siyah bir sıyrık vardı. Bu sıyrık kalın bir kabuk halinde kurumuştu. Ama bu kabuk beden hareketleri sırasında birkaç yerinden patlamıştı. Şimdi bu sıyrıktan kıpkızıl bir kan sızıyordu. Çocuk gülümseyerek "Şimdi artık ağrımıyor" dedi. "Ağrımıyor ama kaşınıyor." Çocuk kahramanlara yaraşan bir cesaretle gözlerimin içine bakarak büyük bir adam ağırbaşlılığıyla sözünü sürdürdü. "Bu hareketleri kendim için yaptığımı mı sanıyorsunuz? Sizi namusumla temin ederim ki hayır. Babam, bir lokma ekmeğimiz yok. Babamın iler tutar yeri kalmadı. Bilinen şey işte, çalışmak gerek. Sonra üstelik biz Yahudiyiz de. Herkes bizimle alay ediyor. Allah'a ısmarladık." Çocuk gülümseyerek neşe ve cesaretle konuşuyordu. Kıvırcık başıyla beni selamlayarak hızlı adımlarla gösterişli evler boyunca yürüdü. Bu evler ona camdan gözleriyle ilgisizce ve ölü ölü bakıyordu. "Bu ne kadar önemsiz bir öykü, öyle değil mi? Ama hayatımda, hayatımın acılı günlerinde çocuğun bu cesaretini birçok seferler minnetle hatırladım. Şimdi de dinler yaratmış eski bir milletin kırlaşmış başına düşen bu acılı ve kanlı günlerin kederi içinde bu çocuğu hatırladım. Çünkü bu çocuk benim gözümde özellikle bir insanın cesaretini, belirsiz umutlarla yaşayan bir esirin uysal katlanışını değil ama yengiye inanmış güçlü bir insanın cesaretini canlandırıyordu. 2. Kilise duvarının ardında, taze yeşil otların üzerinde, ağaçların kırmızımtırak bahar yaprakları altında çocuklar gürültülü gürültülü oynuyorlardı. İhtiyar bir Yahudi, kilisenin karşısındaki kocaman bir evin kapısına yaslanmış, gümüş rengi sakalının içine hafifçe gülümseyerek çocukları seyrediyordu. Buralı olmayan bir başka çeşit Yahudiydi bu. Sırtında ta topuklarına kadar uzanan bir pardüsü, başında kenarları çok yüksek kadife bir kasket vardı. Sarımtırak yanaklarına doğru iyice kırlaşmış siyah saç lüleleri sarkıyordu. Kaşları ise bir gencin kaşları gibi kapkarıydı. Zayıf yüzü çok güzeldi. Kara, üzgün gözleri özellikle çok dikkat çekiciydi. Yumuşak, yarı gizli bir gülümseyiş bu gözlerdeki üzüntülü anlatımı daha da artırıyordu. Bu ince uzun Yahudi, Titiye'nin seçkin portrelerini andırıyordu. Bu adamın bu şehirde korkunç bir yalnızlık çektiği uzak bir yerde, bunun da tıpkı kilise duvarının ardında oynayan gürültücü çocuklar gibi torunları olduğu, elde olmayarak insanın aklına geliyordu. İhtiyar Yahudi, elini pardösüsünün cebine sokarak, alaca bulaca kağıtlara sarılı bir avuç şekerleme çıkarıyor, öbür eliyle de sakalını sıvazlıyordu. Kaşları oynuyor, yüzüne üzgün bir gölge düşüyordu. Elini tekrar cebine sokuyor ve cebinde oynatıyordu. Bu şekerlemeleri çocuklara vermek istediği ama korktuğu besbelliydi. Kilisenin duvarı ardındaki sıralarda birçok kadın oturuyordu. Kötü kişilerin üzerlerine pek çok şeyler anlattıkları insanlardan birinin çocuklara gösterdiği bu ilgiyi nasıl karşılayacaklarını kim bilebilir? Kötü kişilerin zehirledikleri bu kanla çocuklar da zehirlenmiş olabilirlerdi. Güzel gözlerinin gülümseyişi sönmeden sempatik yüzlü ihtiyar şekerlemeleri tekrar cebine sokarak sakladı. Güneş gökyüzünden kiliseye, çocuklara ve Yahudi'ye utana utana bakıyordu. Bu Yahudi bana bir başka Yahudi'yi ve çocukluk arkadaşım Sergenka Semaşko'yu hatırlattı. Ben 9 yaşlarındaydım. Sergenka benden bir yaş küçüktü ama benden çok daha canlı ve gözü pekti. Zayıf saçları karmakarışık, fırça gibi sert, afacan, ele avuca sığmaz bir çocuktu. Onda usta bir hayat olayları araştırıcısının seziş gücü vardı. Hayat ise onu sevenleri sever, bir çocuğun aklının ve yüreğinin erişebileceği küçük gizlerini cömertçe ona açar. Bir gün bana çok anlamlı bir biçimde, "Bugün öyle bir şey gördüm ki," dedi. Sergeyka'nın olağanüstü bir şey gördüğünü önceden inanmış olarak soruşturmaya başladım. Sergeyka biraz nazlandıktan, merakımı kamçılamak için gerektiği kadar beni üzdükten sonra önemli, bir Yahudinin nasıl dua ettiğini hiç gördün mü diye sordu. Hiç görmemiştim. Gidelim de sana göstereyim dedi. Yalnız önceden papazın bahçesine girmemiz, sonra da odunluğun damına çıkmamız gerek. Damdan küçük pencere görünüyor. Bir görsen nasıl dua ediyor. Hemen vadiye indik. Papazın bahçesinin çiti buraya kadar uzanmaktaydı. Papazın bahçesine atladık, kulaklarımızı korumak için gereken bütün önlemleri alarak odunluğun damına tırmandık. Çünkü papazın kapıcısının başkasının bahçesine girenlerin kulaklarını nasıl ustaca ve haince çektiğini çok iyi biliyorduk. Odunluğun damından tahtadan yapılmış banyoya benzeyen bir evin pencereciği görünüyordu. Bu pencereciğin ardında yarı karanlık bir odada ufak tefek, kambur bir Yahudi ayakta duruyor ve sallanıyordu. Yahudi çizgili, bol bir örtüye sarılmış, alnına kara, küçük bir kutu tutturmuş, koluna bir kayış bağlamıştı. Yahudi rüzgarda bir dal gibi sallanıp duruyor, çok dokunaklı bir şeyler mırıldanıyor ve okuyordu. Bir dakika kadar dinledikten sonra bunun çok sıkıcı bir şey olduğunu anladım ve Sergeyka'ya sordum. Niye böyle yapıyor? Sergeyka güvenle, çünkü o günahkardır, günah işlemiştir de ondan. Onların hepsi günahkardır, biz ise günahsızız. Sergeyka'nın bu bulduğu şey hiç de hoşuma gitmemişti. Günahkarın bu dokunaklı mırıltıları bende can sıkıntısı uyandırmıştı. Arkadaşımı bozum etmek için ona sinsice bir soru sordum. Peki sen günahsız mısın? O büyük bir rahatlıkla tabii günahsızım dedi. Ben daha büyük bir sinsilikle günahsızsın da ne diye papazın elmalarını aşırıyorsun dedim. Sergeyka açık bir şaşkınlıkla bana baktıktan sonra ama sen de çalıyorsun dedi. Sonra kendi kendini avundurur gibi bir tonla ekledi. Elma bir şey değil, bahçeden çalınabilir. Çünkü bahçe ev değil. Bak işte eve gelince, evden çalmak olmaz. Arkadaşımı şaşırtamayacağımı, onu mat edemeyeceğimi anlayarak niçin dedim. Bunun niçini var mı? Çünkü ev damla örtülüdür. Bahçe ise örtülü değildir. Evlerin kapısı vardır. Bir şey damla kapalı ise oradan bir şey çalınmaz. Yahudi daha hızlı sallanmaya, daha yüksek sesle ve daha acıklı dua etmeye başlamıştı. Adeta karanlık bir kafeste çırpınan bir kuşu andırıyordu. Sergeyka çatındı ve kulağıma fısıldadı. Acı çekiyor. Susmak istemiyordum. Ondan ve bulduğu şeyden hiç de hoşnut olmayarak sordum. Ne diye papazın bahçesinden geldin? Kırlardan dolaşıp pekala buraya gelebilirdik. Bu türlüsü daha korkunç da ondan. Papazın kapıcısı görebilir, bizi kovalayabilirdi. Böylesi daha matrak olurdu. Ve canlı canlı, boş böğrümü dürterek, yüksek sesle ve acele acele. Ben gidip papazın bahçesinden birkaç elma koparacağım. Sonra da Yahudinin penceresinin içine koyacağım. Yesin yoksul, olmaz mı? Ben karşı çıktım. Herhalde adamın dişleri yoktur. Aldırma, pişirir de öyle yer. Yoksul bir adam. Bir fare gibi küçük çevik adımlarla yürüyüp damdan papazın bahçesine atladı. Bir iki dakika sonra da elma dallarının hışırtısını, kurt yeniği elmaların dallarından koparak kuru toprağa nasıl düştüklerini duydum. İşte Sergeyka yeniden dama çıkmıştı. Koynu elma doluydu. İki eliyle koynunu silkeleyerek 20'den fazla elma var dedi. Yarısını ona verelim, olmaz mı? Öbür yana atlayalım. Yabani otların bürüdüğü papazın odunluğu ile Yahudinin evi arasındaki dar bir geçide atladık. Sergeyka yavaşça Yahudinin penceresine sokuldu. Elmaları pencere kenarına dizmeye başladı. Ama bir yeri yanmış gibi birdenbire kendini geri attı ve kulağıma fısıldadı. Kaçalım, gördü. Köşeye kadar koştuktan sonra Sergeyka beni durdurdu, kulak kabartarak. Bir şey yok dedi. Adam bizi kovalamadı. Benden korktu. Peki sen ne diye kaçtın? Ben de korktum. Bana bakınca tüydüm. Kamburlardan korkarım. Köşeden sokağın ortasına doğru geldim. Kır sakallı, bir yumruk kadar küçücük yüzlü, kara gözlü Yahudi pencerede duruyordu. Bir çocuğunkini andıran küçücük esmer avucunda açık yeşil bir elma tutuyor, elmaya bakıyor, neşeli, tatlı bir gülümseyişle gülümsüyordu. Bu gülümsemeden yüzünün bütün kırışıkları titriyor ve yakıcı Temmuz güneşi altında sanki pırıldıyordu. 1915